21. ayrım. Modernlikle karşılaşmalarından bir süre sonra onun meydan okumasıyla baş edemeyecekleri noktalar olduğunu anlayan ve bu noktalara ödünç almaya kalkan Türklerin yine de bu kez işleri zordu. Zira modernlik öncesi zamanlarda öne çıkan uygarlığın tek bir temsilcisiyle karşılaşıyor ve ona uygun, yani onların uygarlık ürünlerini alıp yönetimlerine talip olma şeklinde bir baş etme yolu geliştiriyorlardı. Modernlik, bu eski baş etme yolunun işe yaramayacağı kadar değişik ve karmaşık süreçlerle işleyen bir uygarlıktı. Modern uygarlık, temsilcisi olarak tek bir devletin değil, birçok devletin birden öne çıkmasına fırsat verebiliyor, hatta bazı alanlarda bazı ülkeler daha önde gidebiliyorlardı. Bu durumda Türklerin tarihsel psikolojileri kendine özgü bir yoldan modernleşebilmek ve çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkabilmek için oldukça enteresan bir formül üretti. En iyiyi, en yeniyi, en güçlüyü izle. Modern zamanlarda Türk yöneticileri ve toplumu artık bir yandan İslami ve geleneksel özünü olabildiğince korumaya çalışırken, bir yandan da bu yeni formül uyarınca davranıyordu. Bugün dış ilişkilerimizden eğitimimize, siyasal sistemimizden teknoloji seçimlerimize, ev içi yaşantımızdan yaygın hobilerimize ve tüketim kalıplarımıza kadar tüm toplumsal davranışlarımızda artık bu formülün etkisi görülmekte, insanımızın zihinsel işleyişinin temelleri de bu formüle dayanmaktadır. Türkler liderlerinden de bu formüle uygun tutumlar beklemektedirler. Türk lider değişime açık olmalıdır. Dünyayı sürekli izlemeli, orada olup biten olumlu ne varsa ülkesine, kendi topluluğuna sunmak için çaba içinde bulunmalıdır. En iyi, en güçlü olmaya çalışmalı, bunu yapamıyorsa bile yapabileni izlemeli, gözünü yükseklerden ayırmamalı, aza kanaat etmemelidir. Asla içe kapanmacı, dünyadan yalıtılmış ve yalnızlaşmış olmamalı, kendi söyleyip kendi dinlememelidir. Ama izleyiciliği, sıradan bir taklitçilik ve körü körüne bağımlılık düzeyinde de olmamalı, özerk ve bağımsız karakterini her fırsatta ortaya koyabilmelidir. Cumhuriyet tarihi boyunca liderlerimizin söylemlerine ve onlardan beklentilere odaklandığımızda bu iddialı tavrı görürüz. Liderlerimiz adeta dünyayı karşılarına alarak konuşmakta, dünyanın iyi bir izleyicisi olduklarını, dünyada yeni, iyi ve güçlü ne varsa bunları Türkiye'ye de getirme çabası içinde bulunduklarını belirtmeye çalışırlar. Ancak dünyayı karşısına almak, dünyayı yenilginin kaçınılmaz olduğu bir savaşa davet etmek, uzlaşmaz bir biçimde masalara yumruk atıp durmak, boş sözlerle böbürlenmek değildir. Yöneticileri gibi kendisi de siyasette ustalaşmış Türkler, boş sözleri, sahte vaatleri, kof böbürlenmeleri çok iyi tanırlar, bilirler ve ona göre değerlendirme yaparlar. Göka, 2009, sayfa 126-131. Bugün modernleşme sürecinde aldığımız yolun çok büyük bir kısmı, en iyiyi, en güçlüyü, en yeniyi izle formülüne bağlı bir düşünce ve davranış tarzını takip etmemiz sayesindedir. Bu sayede demokrasimiz ve sanayimiz, eski sosyalist ülkeleri ve İslam dünyasını geride bırakabilmiştir. Yine aynı formülasyon sayesinde tıbbımız, milliyetçi bağnazlıkları nedeniyle yeniliklere direnen Avrupa tıbbından daha iyi bir konumdadır. Ancak bu formülasyon eninde sonunda kendi uygarlık stilimiz değil, bir meydan okumaya karşı göçebe zihniyetin başvurduğu bir savunma düzeneğidir. Başarısı bir yere kadar ve sınırlı olmak durumundadır. Ve yine tahmin edilebileceği gibi birçok avantajının yanı sıra birçok sakıncası da vardır. Türk halkı değişimin, dünyaya ayak uydurmanın, bunun için eğitim almanın gereğinin farkındadır. Ama toplumsal psikolojimiz dünyaya ayak uydurmaya çalışırken davranışlarımızın da giderek onlara benzeyeceğini bir türlü tam olarak sindirememekte, beka kaygımıza bir de milli benlikten uzaklaşma endişesi eklenmektedir. Siyasal hayatımıza ve psikolojimize çözümü imkansız bir gerilim hattı döşemesinin yanı sıra, bu tür izlemeci bir formülasyonu dayanmanın yol açtığı bazı ekonomik sorunlar da ortaya çıkmakta, bu sorunların temelinde bir israf ekonomisinin ortaya çıkması bulunmaktadır. Bu formüle göre davrandığımız için içeriğine bakılmaksızın renkli gazete renksiz gazeteye, renkli televizyon renksiz televizyona, televizyon gazeteye ve kitaba tercih edilmekte, tüketim tutumlarını bu tercihler belirlemektedir. Büyük ihtimalle en son çıkmış ve pahalı cep telefonu ve yeni teknolojili televizyonların kullanımında bizden daha önde olan bir başka topluluk yoktur. Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler baş döndürücüdür ve bu teknolojilerden en yüksek verimi almak ancak sistemli bir organizasyonla mümkündür. Ülke genelinde organizasyonel düzeylerde bilişim standartları sağlanmadan her yeni gelişmeye ayak uydurmaya çalışmanın dev bir israftan başka bir faydası olmayacağı açıktır. Aynı sorun otomotiv sektörü için de geçerlidir. Yeniye ve güçlüye ulaşmanın biricik erdem olduğu bir ülkede lüks otomobil sayısındaki müthiş rakamları görünce insan, bu lüks arabalar yerine daha mütevazi olanlar seçilseydi belki Türkiye'nin ulaşım sorunu kalmazdı diye düşünmeden edememektedir. Bakınız, Vatan Gazetesi'nin 22 Ocak 2007 tarihli Türkiye'deki lüks oto satışına Mercedes Başkanı bile şaşırdı başlıklı haberi ya da Zaman Gazetesi'nin 12 Mayıs 2008 tarihli Türklerin lüks tutkusu İngiliz oto devini şaşırttı başlıklı haberi. Ülkemizin karayolu taşımacılığına saplanıp kalması, hükümetlerin ve belediyelerin hala en büyük övünçlerinin yol yapımı olması, rasyoneliteden uzak, gösteriş ve şatafata dayalı, yeni ve güçlü bireysel otomobil kullanımına düşkünlüğümüzle çok bağlantılı olsa gerektir. Dikkat edilecek olursa bu haberlerde vurgulanan nokta lüks tutkusudur. Bu şimdi sözünü ettiğimiz en iyiyi, en güçlüyü, en yeniyi izle formülasyonun yanı sıra daha önceki çalışmalarımızda üzerinde durduğumuz bir başka psikolojik özelliğimiz olan gösteriş ve şatafat düşkünlüğü ile alakalıdır. Türklerin davranışlarını beşeri bilim literatüründe potlaç kültürü adı verilen, dilimizde hanı yağma denilen desinlerce bir anlayışla belirlemektedir. Şan, şeref ve itibar kazanmak amacıyla yapılan ve ardından itibar beklenen bu davranışlar, göçebelikten kaynaklanan izlemeci formülasyonun ortaya çıkardığı davranışlarla birleşince, israfın yanı sıra estetik yoksunu bir manzara almaktadır. En iyiyi, en yeniyi, en güçlüyü izle formülünü, israf dışında yaşama tarzı ve yaşam kalitesiyle ilgili sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bu formülü uyarınca davranmak, ev, site, konut yapımı ve ev içi aygıt teknolojileri açısından toplumsal çelişkileri besleyen, artıran bir etkide bulunmanın yanı sıra, hatalı olarak arabesk diye adlandırılan, oysa göçebe zihniyetinin modern teknolojiyi oburca tüketmesinden başka bir şey olmayan, çocuklarımıza en yenisi ve pahalısı buydu demekten başka gerekçesini açıklayamayacağımız bir anlam ve rasyonelite boşluğuna neden olmaktadır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, en iyiyi, en yeniyi, en güçlüyü izle formülü bizi her alanda rehberlik etmektedir. Bu nedenle her ne kadar kurultay geleneği ve potlaç kültürü nedeniyle göçebelerin demokrasiye yatkınlıkları, göçebe demokrasisi gibi kavramlar söz konusuysa da, Köymen 1976 sayfa 17, Öncü 2006 sayfa 48, Turan 2000 sayfa 102, sayfa 121. Çok partili demokratik hayata geçişimizde de bu formül uyarınca davranmış olabileceğimiz değerlendirilmeye alınmalıdır. Böyle bir sorgulama bize demokratik hayatımızda yaşanan birçok sorunun kaynağını görmek ve ona göre daha sağlıklı çözümler üretmek açısından yarar sağlayabilir. Gökhan 2008A sayfa 114-116. En iyiyi, en yeniyi, en güçlüyü izle formülüyle modernliğin meydan okumasına karşı kendimizi savunmaya kalkmanın yine de en büyük zararı sözlü kültürümüzü dönüştürme ihtimallerini ortadan kaldırmakta oluşudur. Bilişim ve kitle iletişim teknolojilerindeki inanılmaz gelişmeler karşısında tüm dünya gibi biz Türkler de büyülenmiş durumdayız. Bu nedenle artık halkın gözünde tarihsel olarak geri olanı temsil eden yazılı basının ve matbuatın bu ülkede gelişmesi için uygun bir psikolojik zemin kalmamıştır. Türklerin yazılı kültür dairesine girmelerinden önce dünyada ikinci sözlü kültür çağının Ong, 1995, sayfa 23. Başlamış olması gerçekten büyük bir talihsizliktir. Bu talihsizlik, değerlendirmemizin göçebe psikolojisinin ayrılmaz bir parçası olduğu için ayrı bir bölüm sunduğumuz sözlü kültürün özelliklerini, işleyişini ve mahsurlarını anlattıktan sonra daha iyi anlaşılabileceğini sanıyoruz. Göçebenin ikinci evi, söz. Son zamanlarda dilin sözlü niteliğinin ve sözlü kültürle yazılı kültür arasındaki farklılıkların anlaşılmasıyla birlikte bazı araştırmacılar kültürlerin sözlü ve yazılı diye ikiye ayrılmasını önermeye başlamışlardır. Sözlü edilen kavramsallaştırma bazı soruları beraberinde getirse de bilim dünyasında söz ve yazı arasında dolayısıyla sözlü ve yazılı kültürler arasında paradigmatik düzeyde farklılıklar olduğu kabul edilmektedir. Bu görüşler yazının toplumsal yaşamdaki dönüştürücü etkisine dayanmaktadır. Yazı, sanıldığı gibi konuşmaya sadece bir ek değildir. Konuşmayı sözlü işitsel duyudan çıkarıp yeni bir duyu dünyasına görmeye bağladığı için hem konuşmayı hem de düşünme biçimini dönüştürür. Ong, 1995. Gerçekten de yazı alışılagelmiş duyusal etkileşimden görsel duyunun bir soyutlanışıdır. McLuhan, 1999. Yazının sözü dondurması ve görünür kılması, dilden yararlanma organı olarak kulaktan göze doğru bir kaymayı temsil eder. Uzay ve duyuların görsel bir çerçeve içine alınmasını sağlar. Postman, 1994. Yazıyla artık konuşmanın kaydedilmesi, bir yere rapt edilmesi, insana sözcükleri açık bir biçimde ayırma, sözcük sistemleri oluşturma ve kıyasa dayalı akıl yürütme imkanı vermiştir. Goody, 2001. Yazılı kültürlerdeki iletişim de sözlü kültürlerdeki iletişimle aynı değildir. Söze dayalı toplumlarda sözlü gelenek, kültürel aktarımın tüm yükünü taşımak zorundadır. Sözlü kültürde bilgi, bireysel bir deneyim değil, toplumsal bir olgudur. O yüzden kimse bir diğerinden daha aptal ya da daha akıllı sayılmaz. Geleneksel olarak anlatılan söylenceler ve öyküler, çocuklara anlatılan masallar aracılığı ile bilgi, herkesin çevresinde ayrı ayrı dokunan ortak bir bilinci oluşturur, bilgiye herkesle birlikte ulaşılır. Sanders, 1999, sayfa 22. Sözlü kültürler insan yaşamına yakındır yani. Bilgiyle yaşantı arasına fazlaca mesafe girmez. Sözlü kültürde yaşayanlar tüm bilgilerini yaşamlarına dayanarak yabancı ve nesnel dünyayı kendilerine yabancı olmayan insan etkileşimi çerçevesinde özümleyerek kavramlaştırmak ve söze dökmek zorundadırlar. Ong, 1995, sayfa 59. Sözlü kültürlerde çıraklık, bir tür çıraklık sayılan müritlik, dinleme, dinlenileni tekrarlama, atasözlerine ve bunları yeniden tertiplemeye hakim olma veya kalıplaşmış deyişlerle özgün deyişler oluşturma temel öğretim yöntemleridir. Ong, 1995, sayfa 21. Yine sözlü kültürlerde zeka, genellikle vecize bulmadaki yaratıcılıkta, yani geniş kapsamda uygulanabilecek sözlü deyişler bulma gücüyle birlikte anılmaktadır. Postman, 1994, sayfa 34. Yazıya değil söze dayalı bir topluluk oluşumuz, bazı kültür tarihi araştırmacılarına göre zihniyet yapısını çok derinden etkileyen, hatta bambaşka kılan bir unsurdur. Tüm bunlar nedeniyle toplumların sözlü ve yazılı diye ayrılarak incelenmesi gündeme gelmiştir. Göka, 1999, sayfa 162. Yıldız, 2008. 44 nolu dipnot açıklamasını okuyorum. Son dönemde bilişim ve kitle iletişim teknolojilerinde yaşanan dev değişikliklerle birlikte ortaya çıkan yeni durumu ise kimileri ikinci sözlü kültür çağı, Ong, 1995, sayfa 23, diye adlandırırken kimileri de Mitchell, 1994, sayfa 11, özellikle televizyonla birlikte ortaya çıkan değişikliklerin ana noktasının resimsel dönemeç olduğunu ve artık yazılı kültür dönemecinden imgeler aracılığıyla görsel kültüre dönüldüğünü söylemektedir. Dipnot açıklaması bitti. Tannen, 1980, asırlardır yazı yazmayı bilmelerine rağmen henüz yazıyı içselleştirmemiş Arap, Yunan ve diğer Akdeniz kültürlerinin sözlü kültürün kalıplaşmış düşünce ve anlatım biçimlerine hala sıkı sıkıya bağlı olduklarından bahsetmektedir. Sözlü ve yazılı kültür özelliklerini aynı anda barındıran, yazı yazmayı bilmelerine rağmen sözlü niteliklerini yitirmemiş, konuşmaya gereğinden fazla önem veren, yaşam biçimleri nesneden ziyade kelimeye yönelik olarak gelişen kültürleri tanımlamak için verba motor, sözlü hareket eden, kültür deyimi yeğlenmektedir. Ong, 1995. Bizim gözlemlerimize göre ülkemizde söz ve yazı arasında kala kalmış bir verba motor geçiş kültürü özelliklerini taşımaktadır ve sözlü kültür özelliklerini büyük ölçüde korumaktadır. Bize göre Türklerin bugün büyük ölçüde sözlü kültür özellikleri göstermelerinin nedeni de uzun göçebe geçmişleriyle yakından bağlantılıdır. Zira göçebe kültürü pek doğal olarak sözlü kültürdür ve yazıya değil söze dayalıdır. Yani kitabi değil şifahidir. Sözlü kültürlerin şifahiliğinden karşılıklı konuşmayı, muhabbeti anlamak gerekir. Zira yazılı kültürlerin temeli olan yazı ve okuma, tek başına yürütülen sessiz bir faaliyettir. Şifahilikte ise dışa dönüklük esastır. Konuşma için birbirine ülfet eden, kulak veren insanlara ihtiyaç vardır. Bu nedenle sözlü kültür, muhabbet kültürü olmak zorundadır. Göçebelerin sözlü kültüre ait muhabbet insanları olduğunu, Türkçedeki kelimelerin analizinden giderek de saptayabiliriz. Yukarıda dilimizdeki göçmek, konmak fiilleriyle bağlantı birçok kelime olduğundan söz etmiştik. Aslında konuşmak da bu fiille ve bu fiilin çağrıştırdığı hareketlilikle yakından bağlantılıdır. Konat, konuk, konşu, konma, konuşma gibi sözcüklerinin hepsinin de semantik yuvası birdir. Kamusla Türkiye'de konuşmak fiiline verilen ilk anlam, oldukça önemlidir. Konuşu ve mücavir olmak diyen Polat, 2004, sayfa 259. Dilimizin özelliklerinden yola çıkarak göçebenin niye sözlü kültürden geldiğini net biçimde açıklamaktadır. Göçebe geçmişi ve söze dayalı bir kültürün içinden geliyor olması nedeniyle Türk insanı bugün büyük çoğunlukla okuma yazma bilse de, resmi rakamlar yüksek bir okur yazarlık oranı bildirse de, ancak sözlü kültürde görülebilecek bir zihinsel işleyişe sahiptir ve gündelik hayatında bunun doğal sonuçlarını sergilemektedir. Sözlü kültür ortamında yaşamanın işaretleri insanların bilinç yapılarına, düşünme biçimlerine bakılarak anlaşılabilir. Ülkemizde sözlü kültürün ve kalıntılarının çok zengin toplumsal görünümleri var. Daha önceki çalışmalarımızda sözlü kültürde yaşamanın olumlu ve olumsuz yanlarını ele almış, en fazla ortaokula kadar eğitim görmüş olanlarımızın büyük bölümünün aradan 10 yıl geçtikten sonra okuma yazmayı büyük ölçüde unutmalarını, düşük işlevsel okuryazarlık oranlarımızı, her 3 satılık ev yazısından ikisinin hatalı yazılmasını, lise ve üniversite mezunlarımızın yazıyla ilişkilerinde sergiledikleri manzaranın çoğu zaman içler acısı olmasını da sözlü kültür mirasımızla açıklamaya çalışmıştık. Göka 2006A, sayfa 211-222, 2008, sayfa 137-140. Sözlü kültür kalıntılarına daha birçok örnek verilebilir. McLuhan'ın, 2001, sayfa 56, okuryazar olanlar ve olmayanların düşünme biçimleri arasındaki farklılıklar konusunda söyledikleri, sözlü kültür insanını değerlendirirken de çok işe yarar niteliktedir. Okuryazarlık, insanlara bir imgenin biraz önüne odaklanma gücü verir. Böylece imgenin ya da resmin bütününü bir bakışta görebiliriz. Okuryazar olmayan insanların böyle bir alışkanlıkları yoktur ve nesnelere bizim gibi bakmazlar. Nesneleri ve imgeleri bizim basılı bir sayfayı parça parça taramamıza benzer bir tarzda tararlar. Dolayısıyla nesneden ayrılmış bir bakış açıları yoktur. Tamamen nesneyle birliktedirler. Empatik bir şekilde nesneye dahil olurlar. Göz perspektif içinde değil, deyim yerinde ise dokunsal olarak kullanılır. Görmenin dokunma ve işitmeden hemen hemen tamamen ayrılmasına dayanan öklitçi uzaylara aşina değildir onlar. Bu saptamalar her ne kadar okur-yazar olmayan insanları tanımlıyorsa da, gözlemlerimize göre bir biçimde okur-yazar hale geldikleri halde, yazıyla yeterince temas kuramamış kimseler için de geçerlidir. Toplumumuzda insan-eşya ilişkileri büyük ölçüde buradaki tanıma uygun biçimdedir. Polat'ın 2004, sayfa 159-164. Yerinde saptamalarına dayanarak daha önceki çalışmamızda Göka 2008A, sayfa 136. Sözlü kültür insanının herkesçe malum olan şeyler hakkında konuşmayı garip bulduğunu, örneğin at ve koyun besleyen birisinin atın ve koyunun ne olduğunu sorduğunuzda yüzünüze tuhaf tuhaf bakacağını, sen nasıl bir insansın, ne tür kişilik özelliklerine sahipsin gibi sorulara ise asla uzun uzun soyut cevaplar vermeyeceğini, şuralıyım, şu kadar çocuğum var gibi cevaplar verme yoluna gideceğini söylemiştik. Sözlü kültür insanının bu özelliklerini şimdi sözünü ettiğimiz insan-nesne ilişkileriyle bir arada düşündüğümüzde insanımızın niye hayatı hiç sorgulamadığını ve kendi üzerine uzun uzadıya düşünmediğini daha iyi anlayabiliriz. Göçebe sözlü kültüre ait bu zihniyet yapısının bugünkü birçok sorunumuzda, örneğin trafik sorunundaki Göka 2006A sayfa 53, 2008A sayfa 159-164 payı ciddi biçimde araştırılmalıdır.